Üniversite Hazırlık Tarih 7. Kaset 1. Yüz Sayfa 297 Tanzimat Fermanı Osmanlı tarihinde anayasacılığa ve demokrasiye, hukuk devletine yani hukukun üstünlüğü esasına dayanan devlet anlayışına geçişin, batılılaşmanın ilk aşamasıdır. Bu ferman İngiltere'nin baskısı ve Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'nın ıslahçı Padişah Sultan Abdülmecid'in çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Avrupa hukuk kuralları geçerli olmaya başlamış, bu sistemde çalışan mahkemeler açılmıştır. Tanzimat fermanı, halkı ilgilendiren yenilikler getirmekle beraber, halkla padişah arasında yapılan bir sözleşme değildir. Dikkat! Tanzimat fermanının hazırlanmasında halkın rolü veya baskısı yoktur. Dikkat! Tanzimat fermanı ile öncelikle yönetim ve hukuk, ayrıca adliye, mali, askerlik ve eğitim alanlarında yenilikler yapılmıştır. Tanzimat dönemi Osmanlı toplumunda aydın kesimin batıya olan ilgisini artırmıştır. Islahat fermanı 23 Şubat 1856. Padişah Abdülmecid, dış gelişme, ıslahat fermanı, tanzimat devri içinde yaşanan, tanzimatla başlayan yenileşme hareketlerinin bir aşaması olarak kabul edilir. Kırım Savaşı devam ederken Avusturya, İngiltere ve Fransa arasında Viyana'da yapılan barış görüşmelerinde Osmanlı Devleti'ndeki Hristiyanların sahip oldukları hakların yeniden belirlenmesi barışın ön şartlarından biri olarak kabul edildi. Buna göre Müslüman ve Hristiyan halk arasındaki farklılıklar padişahın bir fermanı ile ortadan kaldırılacak ve bu durum barış anlaşmasında tespit edilecekti. Dikkat! Islahat fermanı kaynağını yabancı devletlerden almaktadır. Bu fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya, İngiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir. Özellikle azınlık haklarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kırım Savaşı, Paris barış görüşmelerinin yapıldığı bir sırada Osmanlı Devleti anlaşma şartlarını lehine çevirebilmek için ıslahat fermanını ilan etmiştir. Dikkat! Bu fermanla ilgili bir madde Paris Anlaşması'nda yer aldı. Bu durum, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine azınlık haklarının garantörü olarak karışmasını ortam hazırladı. Islahat fermanının özellikleri. 1. Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı verilecek. 2. Azınlıklara ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek. 3. Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek. Eyaletlerde meclislere üye olabilecek. 4. Askerlik işleri yeniden düzenlenecek. Azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek. 5. Mahkemeler açık olacak. Mahkemelerde herkes kendi inancına göre yemin edecek. Ticaret, cinayet ve adi davalara karma mahkemeler bakacak. 6. Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. Herkesten gelirine göre vergi alınacak. 7. Tarım ve ticaret işleri yeniden düzenlenecek. Banka ve şirket kurmaya izin verilecek. 8. Avrupa devletleri Osmanlı ülkesinde mal, mülk ve toprak sahibi olabilecek. Dikkat! Islahat fermanı yabancıların hazırladığı, Osmanlıların uyguladığı bir ıslahat programıdır. Bu ıslahat Müslüman Türk tebaaya hiçbir yenilik getirmemiş, azınlık ayrıcalıklarını genişletilmiştir. Test 1. Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu değildir? 19. yüzyılda yapılan ıslahatlarda padişahların yetkilerinin kısıtlanmasına özellikle dikkat edilmiş ve ülkede tam bir meşruti idare kurmaya yönelik çalışmalar Osmanlı Devleti'nin yıkılışına kadar devam etmiştir. A. Yeni Osmanlıların çalışmaları. B. Fransız İhtilali ile batıda gelişen kavramların Osmanlı Devleti'nde de tartışılmaya başlaması. C. Osmanlı padişahlarının eski otoritelerini kaybetmeleri. D. Avrupa devletlerinin baskıları. E. Değişik unsurların yönetime katılmasını sağlayarak toplumda dayanışmayı sağlama. Değişik unsurların yönetime katılmasını sağlayarak toplumda dayanışmayı sağlama meşrutiyetin sonucudur. Soruda ise meşrutiyeti hazırlayan sebepler soruluyor. Cevap E. 2. Hünkar İskelesi Anlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti temsilcileri Londra Konferansı'nda 1841 Boğazların yeni durumunu görüştü. Osmanlı Devleti savaş halindeyken Boğazların bütün savaş gemilerine kapatılmasına karar verdiler. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur? A. Boğazların uluslararası statü kazanmasına. B. Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının başlamasına. C. Kırım Savaşı'nın çıkmasına. D. Balkanlarda Rus etkisinin artmasına. E. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlerin etkisine girmesine. 19. yüzyılda güçlenen ve sanayisi gelişen Avrupalı devletler ham madde arayışına çıkmış, değişik sömürgeler elde etmişti. Gerek bunların korunması, gerekse yeni sömürgeler elde edilmesi yolunda Osmanlı Devleti çok stratejik bir konum arz ediyordu. Osmanlı üzerinde çıkar sahibi olan devletlerden birinin diğerine göre fazla etkinlik kazanması Avrupalı ülkeleri hemen harekete geçiriyordu. Bu yüzden boğazlar uluslararası bir problem haline gelmiştir. Cevap A. 3. Aşağıdakilerden hangisi Rusların Osmanlı Devleti'ne karşı takip ettikleri politikanın özelliklerinden biri değildir? A. Slav topluluklarını bir araya getirmek. B. Ortodoksların himayesini üstlenmek. C. Kırım ve Kafkasya'ya hakim olmak. D. Boğazları kontrol altında tutma ve Akdeniz'e inmek. E. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunmak. Rusların sıcak denizlere inme adına en önemli politikası Osmanlı üzerindeki Slav ve Ortodoks unsurları kullanarak Osmanlı'yı parçalamak ve hedefine rahatça ulaşmaktı. Cevap E. 4. Bununla Osmanlı İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisini en fazla amaçlamış olabilir? Osmanlı İmparatorluğu Tanzimat Fermanı'nı yayınlamakla halka can, mal ve namus güvenliği sağlamıştır. A. Askeri düzenlemeleri ortam hazırlamak. B. Medeni yasa meclede düzenlemeler yapmak. C. Devletin merkezi otoritesini güçlendirmek. D. Hukuk devleti olma sürecini başlatmak. E. Miras yasalarını düzenlemek. Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın ve hukuk düzeninin başlangıcıdır. Fermanla padişahın mutlak hakimiyeti kısıtlanarak bazı durumlar hukuk kurallarına bağlanmıştır. Cevap D. 5. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bu gelişmeler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Osmanlı Sultanı 2. Mahmut yayımladığı bir fermanla Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de Havra'da görmek istediğini bildirmiştir. Islahat fermanıyla da azınlıkları küçük düşürücü söz ve deyimlerin yasaklandığı duyurulmuştur. A. Kapitülasyonların kaldırılması. B. Anayasalı bir yönetimin kurulması. C. Yeni bir toplumsal ilişkiler biçiminin oluşturulması. D. Mülkiyet hakkının güvence altına alınması. E. Gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi. 2. Mahmut'tan itibaren başlayan süreçte gayrimüslimler Avrupalı devletlerin baskıları sonucunda bazı haklar ve ayrıcalıklar elde etmeye başlamışlardı. Bu da toplumsal ilişkilerde yeni bir boyut ortaya çıkarmıştır. Cevap C. 6. Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Islahat fermanı yabancı uyrukluların Osmanlı ülkesinde mülk ve toprak sahibi olmalarını öngörmektedir. A. Liberal ekonomiye geçirmektedir. B. Yabancı sermaye teşvik edilmektedir. C. Devletin egemenlik anlayışı zedelenmektedir. D. Yabancılarla Osmanlı halkı arasında yakınlaşma sağlanmaktadır. E. Dünya ekonomisiyle entegrasyon sağlanmaktadır. Yabancı uyrukluların Osmanlı ülkesinde mülk ve toprak sahibi olabilmeleri egemenlik anlayışına terstir. Cevap C. 7. Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar, de jure umumiye kanunları ile verdiği hakların ortak sonuçları için aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Ülke ekonomisini çıkmaza soktu. B. Egemenlik haklarını sınırladı. C. Ticaretin azınlıkların ve yabancıların eline geçmesine zemin hazırladı. D. Avrupalıların iç işlerine karışmasını önledi. E. Ekonomik bağımsızlığını yitirdi. Kapitülasyonlar ve de jure umumiye Osmanlı'yı ekonomik olarak dış ülkelere bağımlı hale getirmiş. Avrupalı ülkeler bu sayede iç işlerimize karışarak egemenlik haklarımızı kısıtlamıştır. Cevap D. 8. Aşağıdakilerden hangisi 1876 yılında kabul edilen Kanuni Esasi Anayasanın özelliklerinden biri olarak sayılamaz? A. Türkiye'ye parlamento kavramını getirmiştir. B. Yürütme gücü başında padişahın olduğu bakanlar kuruludur. C. Yasama görevi Ayan Meclisi ile Mebusan Meclisi'ne bırakılmıştır. D. Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir. E. Hükümet meclise karşı sorumludur. Kanun-i Esasiye göre hükümet meclise karşı değil padişaha karşı sorumludur. Cevap E. 9. 2. Mahmut'un Yunan ayaklanmasında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan, Mehmet Ali Paşa ayaklanmasında ise Rusya'dan yardım istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A. Yeniçeri Ocağı'nı bu olaylarda kullanarak ocağın saygınlığının artmasını önlemek istemesiyle. B. Süveyş kanalının açılmasını önleme çalışmalarını sonuçlandırmak istemesiyle. C. Halkın demokratik istekleriyle. D. Devletin kendi topraklarını koruyamayacak derecede güçsüz olmasıyla. E. Avrupa'nın bu ayaklanmaları uluslararası sorun hale getirmesini engellemek istemesiyle. Islahatların amacına ulaşamaması Osmanlı'yı dağılmaya doğru götürmüş, artık devlet kendi topraklarını bile koruyamayacak duruma gelmiş, bu yüzden dışarıdan yardım istemeye başlamıştır. Cevap D. 10. Osmanlı Devleti'ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle yerleşmiştir? A. Meşrutiyete geçişle, B. Vakai Hayriye ile, C. Tanzimat Fermanı ile, D. Islahat Fermanı ile, E. Senedi İttifakla. Meşrutiyet idaresi kralın yanında halkın oluşturduğu bir meclisin parlamento bulunmasıdır. Osmanlı'da da padişahın yanında meclisi mebusan adıyla halkın oluşturduğu bir meclis meşrutiyete geçişte olmuştur. Cevap A. 11. Aşağıdakilerden hangisi ıslahat fermanının özelliklerinden biri değildir? A. Tanzimat fermanını tamamlayıcı durumundadır. B. Yabancı devletlerin baskısıyla hazırlanmıştır. C. Abdülmecit döneminde yayımlanmıştır. D. Sadece gayrimüslim halka yeni haklar getirmiştir. E. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemiştir. Gerek ıslahat gerekse tanzimat fermanının amacı yabancıların iç işlerimize karışmasını önlemektir. Ne var ki bu amaç gerçekleşememiş, Avrupalılar işimizde daha çok karışmıştır. Cevap E. 12. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kanuni Esasiyenin ilanı ve Meclis-i Mebusan'ın açılış amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A. İmparatorluğun bütünlüğünü koruma. B. Millet egemenliğine dayalı yönetim kurma. C. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını önleme. D. İmparatorluğa bağlı ulusları yönetime katma. E. Balkanlardaki milliyetçilik akımlarının etkisini azaltma. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyete geçişin amacı padişahın yanında bir parlamento oluşturmaktır. Padişahlık kurumu ortadan kaldırma gibi bir amaç yoktur. Bu da millet egemenliğinin düşünülmediğini gösteriyor. Cevap B. 13. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı ülkesinde ucuz, bol ve kaliteli ürünlerin gelmeye başlamasıyla aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmamıştır? A. El tezgahlarının ortadan kalkması, B. işsizliğin giderek artması, C. Avrupa tüccarlarıyla rekabet edilememesi, D. azınlıkların ayaklanarak bağımsız devlet kurmaları, E. Osmanlı ekonomisinin dışa bağımlı hale gelmesi. A, B, C ve E seçeneklerine bakıldığında ekonomik bir anlam var. Soru ekonomiyle ilgili, ancak D seçeneği siyasi bir içerik arz ediyor. Cevap D. 14. Duraklama, gerileme ve yıkılma devrindeki olaylardan hangisi padişahların yönetimi yeniden egemen olmasını sağlamak amacıyla yapılan yeniliklerdendir? A. Meşrutiyet yönetiminin sağlam temelleri oturtulması. B. Padişahlara kardeşlerini öldürme yetkisinin verilmesi. C. Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması. D. Sadrazamlık ve divan örgütünün kaldırılması. E. Bütün illerin merkeze bağlanması. Osmanlı Devleti'nde kapı kulu sistemi bozulunca bu askerler ülkeden çok kendi çıkarlarını düşünmeye başlamışlardı. Padişaha en yakın asker olmaları cihetiyle de onu etkiliyor ve istediği gibi hareket etmesini önlüyorlardı. Hatta padişah bile değiştiriyorlardı. İşte Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasıyla padişahlar yönetimi yeniden egemen olmuşlardır. Cevap C. 15. Osmanlı Devleti'nde görülen aşağıdaki ıslahatlardan hangisi bir demokratikleşme hareketi niteliğinde değildir? A. Hristiyanlara devlet memuru olma hakkının tanınması. B. Müsaadere usulünün kaldırılması. C. Vergilerin herkesin gelirine göre alınması. D. Kişi ve sanat özgürlüğünün tanınması. E. Köylere muhtar atanması. Demokratikleşme, halkın sosyal ve düşünce hayatında özgür olması, başta mutlak egemen bir kurumun olmaması ve halka istediği gibi muamele etmemesiyle mümkündür. Cevap E. 16. Tanzimat ve ıslahat fermanlarının ilanında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur? A. Devletin dağılmasını önlemek. B. Meşruti yönetime geçiş hazırlığı yapmak. C. Sosyal adaleti gerçekleştirmek. D. Hukuk devleti olmak. E. Yabancı devletlerin desteğini almak, baskılarını önlemek. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde en önemli politikası Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki çıkarlarından yararlanarak denge politikası gütme ve onların iç işlerimize karışmasını önlemek amacıyla çeşitli ıslahatlar yapmadır. Cevap E. 17. Tanzimat fermanının ilan edilmesindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir? A. Avrupa devletlerinin güvenini sağlamak. B. Hukuk devleti olma konusunda batıyı yakalamak. C. Avrupa devletlerinin iç işlerimize karışmasını önlemek. D. Azınlıkların ayrılma fikirlerini önlemek. E. Halkın isteklerinin yerine getirildiğini göstermek. Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde yaptığı ıslahatların en önemli amacı Avrupalıların iç işlerimize karışmasını önlemektir. Cevap C. 18. Osmanlılar Kırım Savaşı'nda kazanan taraf olmasına karşın Paris Anlaşması'nın hükümlerinin hangisiyle yenik devlet durumuna düşürülmüştür? A. Eflak ve Boğdan'a özerklik verileceği, B. Boğazları 1841 Londra Sözleşmesi ile yönetileceği, C. Osmanlıların Avrupa Devleti sayılacağı, D. Osmanlıların Avrupa Devletler Hukukundan yararlanacağı, E. Osmanlıların yapacağı ıslahatlara müdahale edilmeyeceği. 18. 1841 Londra Sözleşmesi ile Osmanlı'nın Boğazlar üzerindeki mutlak egemenliği zedelenmiş ve Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır. İşte Paris Anlaşması ile Boğazlara böyle bir statü verilmesi Osmanlı'nın egemenlik haklarına müdahale olduğundan Osmanlı'yı yenik devlet durumuna düşürmüştür. Cevap B. 19. Osmanlı Devleti içerisindeki gelişmelerden hangisinde Fransız ihtilali ile yayılan fikirlerin etkisi yoktur? A. Azınlık ayaklanmaları, B. Tanzimatın ilanı, C. Islahat fermanının ilanı, D. Meşrutiyetin ilanı, E. Diyun-u Umumi İdaresinin kurulması. Diyun-u Umumiye Osmanlı Devleti'nin ekonomik çöküntüye uğramasıyla bazı devletlerden aldığı borçları ödeyememesi üzerine kurulmuş Genel Borçlar İdaresi'nin adıdır. Fransız ihtilali ile ilgisi yoktur. Cevap E. 20. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat yeniliklerini siyasi güvenceye kavuşturan özel bir uygulamadır? Tanzimat fermanını değerli kılan etkenlerden biri, diğer ıslahatlardan farklı olarak bu fermanın çağdaş hukuk devleti yönünde atılmış bir adım olmasıdır. A. Padişahın fermanı uyacağına dair yemin etmesi, B. Ordunun yenilikleri koruması, C. İlmiye sınıfının eski etkinliğinden uzaklaşması, D. Avrupa devletlerinin yeniliklere sıcak bakması, E. Tanzimatın anayasacılık yönünde atılan ilk adım olması. Tanzimat belgesi halk anayasası değil, neticede bir fermandır. Padişah buyruğu. Padişahın bu fermanı değiştirmesi veya ona uymaması olası bir tehlikedir. Fakat yemin özel bir güvence getirmiş, fermanı anayasa gibi dokunulmaz kılmıştır. Cevap A. 21. Padişah böyle davranmakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? 2. Abdülhamit 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki yenilgiden meclisi sorumlu tutarak meclisi kapatmıştır. A. Ulusal bağımsızlığı, B. Halkın iradesini, C. Düşmanların gücünü, D. Başka devletlerin çıkarlarını, E. Devletin ekonomik gücünü. Meclis, halkın seçtiği milletvekillerinden oluştuğu için milli iradenin yansımasıdır. Meclisi kapatmakla padişah halkın iradesini yok saymıştır. Cevap B. Bölüm 15. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu. 1. Meşrutiyet. 23 Aralık 1876. Padişah 2. Abdülhamit ilanında etkili olan grup Jön Türkler, Genç Osmanlılar, savundukları düşünce Osmanlıcılık. Balkanlarda Rusya'nın da etkisiyle yaşanan Panislavizm hareketi ve ayaklanmaların yaşanması imparatorluğun dağılmasında son aşamaydı. Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya başlaması İngiltere'nin çıkarlarına aykırıydı. Bu yüzden İngiltere Balkan bunalımının çözülmesi için İstanbul'da milletler arası bir konferansın toplanmasını sağladı. Bu konferansa Osmanlı Devleti, Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya ve İtalya devletleri katıldı. İstanbul, parantez içinde tersane konferansı çalışmalarına başladığı sırada meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Said Paşalara bir anayasa hazırlatmış, daha sonra da Server Paşa başkanlığında bir komisyon oluşturarak Osmanlı Anayasası'na Kanun-i Esasiye son şeklini verdirmiştir. Dikkat! Osmanlı Devleti bu hareketiyle konferans kararları üzerine olumlu bir etki yapmak amacındaydı. Artık Osmanlı Devleti'nin yönetim şekli meşrutiyet idi ve bütün Osmanlı vatandaşları meclis-i mebusana temsilci göndererek haklarını arama imkanı bulmuşlardı. Bu yüzden Balkanlarda ıslahat çalışmaları yapmaya gerek yoktu. Ancak konferans üyeleri bu olayı ciddiye almalıdır. 23 Aralık 1876'da yürürlüğe konan bu anayasaya göre yasama yetkisi Mebuslar ve Ayanlar Meclisi'ne, yürütme yetkisi Padişah, Sadrazam, Şeyhülislam ve Bakanlara, yargı yetkisi Yüce Divan ve Mahkemelere, Nizamiye ve Şerri Mahkemelere verilmiştir. Yine anayasaya göre her 50 bin kişinin de bir milletvekili seçmesi kararlaştırılmıştır. Mebusların sayısı ayanların 3 katı olacak. Mebusları halk, ayanları padişah seçecektir. Seçilen milletvekilleri 20 Mart 1877'de toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Bu sırada Rusya'nın bazı ayrıcalıklar istemesi üzerine meclis Rusya'ya karşı savaş ilanına karar vermişti. Bu savaşta 93 harbi Osmanlı Devleti büyük kayıplar vermişti. Bunun üzerine Sultan II. Abdülhamit mevcut anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak 13 Şubat 1878'de meclisi süresiz tatil etmiştir. Dikkat! Kanunların yapılmasına son söz sahibi yine padişahtı. Dikkat! Birinci meşrutiyette halk ilk olarak dolaylı da olsa yönetime katılmıştır. Dikkat! Birinci meşrutiyetin ilanını hızlandıran önemli dış gelişme 1876'da İstanbul'da toplanan Tersane Konferansı'nda Avrupalıların azınlıklar ile ilgili isteklerine engel olunmak istenilmesidir. Birinci meşrutiyetin ilanının en önemli sebebi imparatorluğu dağılmaktan kurtarmak, dil, din, ırk ayrımı gözetmeden bir Osmanlı toplumu meydana getirmektir. Bu düşüncenin adı Osmanlıcılıktır. Ayrıca bu devirde eğitime, öğretime ve orduya da büyük önem verilmiş, yeni okullar ve kışlalar açılmıştır. 1881'de Diyun-u Umumiye, Genel Borçları Ödeme İdaresi kurulmuştur. Meşrutiyetin getirdiği yenilikler. Osmanlı tarihinde anayasalı ve meclisi, parlamenter yönetime ilk defa meşrutiyetle geçilmiştir. Halkın seçimleri ve padişah yanında yönetime katılması, halka temsil hakkının verilmesi ilk kez meşrutiyet döneminde sağlanmıştır. Hükümet padişaha karşı sorumluydu. Padişah gerekli gördüğünde meclisi açma ve kapatma yetkisine sahipti. Meclisin hükümeti denetlemeye yetkisi yoktu. Örnek: bunlardan hangileri meclis üstünlüğünü göstermektedir? Osmanlı Devleti'nde 2. Meşrutiyet döneminde 1. Hükümet Mebuslar Meclisi'ne karşı sorumludur. 2. Mebuslar Meclisi üyelerinin 4 yılda bir yenilenme usulü devam etmiştir. 3. Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından atanmaları sürmüştür. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3, 2001. Çözüm: hükümetin padişaha veya başka bir kuruma karşı sorumlu değil de meclise karşı sorumlu olması meclisin üstünlüğünü gösterir. Diğer iki maddede ise meclis üstünlüğü ile ilgili bir ifade yer almamaktadır. Cevap A. Meşrutiyet dönemi fikir akımları. Osmanlıcılık. Tanzimat döneminin sonlarına doğru bazı Osmanlı aydınları Genç Osmanlılar adıyla bir cemiyet kurdu. Bunların amacı Fransız ihtilali sonucu yayılan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki etkisini kırmak idi. Bunun içinde dil, din ve ırk farkı gözetmeden herkesin eşit haklara sahip olmasını savunuyorlardı. Osmanlıcılık fikrini savunanlar meşrutiyeti ilan ettirerek Kanuni Esasiye'nin yürürlüğe girmesini sağladılar. Dikkat! Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının güç kazanmasına paralel olarak etkisini kaybetmiştir. İslamcılık, ümmetçilik. Jön Türklerin Osmanlıcılık fikrine karşı 2. Abdülhamit İslamcılığı savunmuştur. Padişahın bunda iki amacı vardı. Dar anlamda imparatorluğu korumak ve devam ettirmek, geniş anlamda hilafet çatısı altında dünya İslam birliğini sağlamak. Bu düşünceyi savunanlara göre toplumun temel direği dindir. Din ile millet birdir. Hangi milletten olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların halifenin etrafında birleşmesi gerekirdi. İslamcılık düşüncesi 2. Abdülhamit zamanında devlet politikası olarak uygulanmıştır. Dikkat! İslamcılık görüşü de Osmanlıcılık görüşü gibi milliyetçilik akımının güç kazanmasıyla önemini yitirmiştir. Bunun en açık kanıtı da 1. Dünya Savaşı'nda halifenin cihat çağrısını Müslüman Arapların uymamasıdır. Türkçülük. 1. Meşrutiyet döneminde Türk ırkının Avrupa'da aşağılanmasına bir tepki olarak doğdu. Türkçülük akımı Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının geçerli olduğu dönemlerde pek yaygınlaşmadı. Ancak bu akımların Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yetmediği görüldükten sonra özellikle 2. Meşrutiyet döneminde güç kazandı. Bu akımın hız kazanmasında Rusya'nın Türk illerindeki işgalinden kaçan Türkler etkili oldu. 2. Meşrutiyet. 24 Temmuz 1908. Padişah 2. Abdülhamit. İlanında etkili olan grup İttihat ve Terakki Partisi. Savunulan düşünce Türkçülük. 2. Abdülhamit meclisin etnik yapısının meclis çalışmalarını olumsuz yönde etkilemesi sonucu 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Mebusan Meclisi'ni kapatmıştı. 20. yüzyılın başlarından itibaren Makedonya meselesi Balkanlardaki bunalımı tırmandırdı. Avrupa devletleri bölgeyle yakından ilgilenmeye başladı. Rusya ile İngiltere Reval'de buluşarak Reval görüşmesi 1908 Osmanlı Devleti'nin durumunu, Boğazlar meselesini ve Balkanların geleceğini ele aldı. Sonuçta Makedonya bölgesinde ıslahat yapılması gerektiğini açıkladılar. Bu durum İttihat ve Terakki Cemiyeti liderlerini telaşlandırdı. İttihatçılar İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'ni parçalamaya karar verdiklerini düşündüler. Bunu önlemenin tek yolu olarak da meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi gerektiğine karar verdiler. İç gelişmeler. 13 Şubat 1878'de Sultan Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla şahsi idare dönemi başlamış ve 1908'e kadar 30 yıl sürmüştür. Bu süre içerisinde Sultan Abdülhamit'e karşı olanlar meşrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuşlardır. Bunların ilki 1889'da İstanbul'da kurulan merkezi Paris'te İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti'dir. Diğeri ise 1906'da Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'dir. Bu iki cemiyetin 1907'de birleşmesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti oluşmuştur. İkinci defa meşrutiyetin ilan edilmesinde en büyük pay bu cemiyetindir. Reval görüşmelerini bahane ederek ayaklanan iddiaçılar meşrutiyetin ikinci defa ilan edilmesini sağladılar. 24 Temmuz 1908. Dikkat! İkinci meşrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. İçte ve dışta yeni sorunlar çıktı. Demokratik geçmişi olmayan bir ülkede yeni ve özgür bir ortam ile buna dayalı siyasal partilerin mevcudiyeti partizan çekişmeleri yarattı. Bu da meşrutiyete karşı fiilen bir tepkinin ortaya çıkmasına neden oldu. Dikkat! İkinci meşrutiyetin ilanı ile ortaya çıkan karmaşa ortamından istifade eden Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Avusturya Bosna Hersek'i topraklarına kattığını ilan etti. Girit Meclisi Yunanistan'a bağlanma kararı aldı. 31 Mart olayı, 13 Nisan 1909. Son 200 yılda her yenilikçi harekete karşı İslam dışı bir ayaklanma görülmüştür. İttihat ve Terakki iktidara geçmemekle beraber perde arkasından hükümet işlerini müdahaleyi çıkarlarına uygun görmüş, bu da bazı aydınların ve muhalefet partilerinin tepkisine yol açmıştır. 31 Mart olayı muhalefet kanadının orduyu harekete avcı taburlarını geçirmesiyle başladı. İsyanı bastırmada padişah etkili olamayınca Balkanlardan gelen Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusu isyanı bastırdı. Mustafa Kemal de bu orduda kurmay yüzbaşı olarak görevliydi. İsyanda etkisi olduğu tam anlaşılamadan 2. Abdülhamit Ayan ve Mebusan Meclisi'nin ortak toplantısında Şeyhülislam'ın da fetvası alınarak tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat padişahlığa getirildi. Dikkat! 31 Mart olayı kişilere karşı değil, sisteme veya rejime karşı bir harekettir. Yani amacı meşruti sistemden tekrar padişahın egemen olduğu bir sisteme geçişi sağlamaktır. Dikkat! Türk siyasi tarihinde sistemi değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk isyan 31 Mart olayıdır. Bu yönüyle Cumhuriyet tarihinde yaşanan Şeyh Said ve Menemen olayları ile benzerlik gösterir. Dikkat! 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle İttihat ve Terakki yönetiminde iyice etkin hale gelmiş, 1. Balkan Savaşı'nın sona erdiği sıralarda da Babe Ali baskını ile yönetimi tamamen ele geçirmişlerdir. 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce yönetimden çekilmişlerdir. Bu geçen 9 yıl içinde Osmanlı Devleti, Trablusgarp, Balkan ve en önemlisi 1. Dünya Savaşı'nı yaşamış, çok ağır yenilgiler almıştır. 2. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımları 1. Osmanlıcılık 2. İslamcılık 3. Türkçülük İkinci Meşrutiyet döneminin en güçlü akımıdır. Türkçülük düşüncesinin öncüleri bir milleti, dil, din, soy ve ülke birliğinin oluşturduğunu savunuyorlardı. Onlara göre devlet ancak dili, dini, soyu ve öyküsü bir olan topluma dayanarak varlığını sürdürebilirdi. Türkçülük akımı Ziya Gökalp'in katkılarıyla ilmi bir içerik kazandı. Ziya Gökalp'e göre Osmanlı Devleti'nin kurtuluşu ve güçlenmesi yeni bir hayata bağlıdır. Bunun üç dayanağı vardır. Bunlar kültürde, sanatta, dilde ve hukukta Türk kültürüne bağlanmak, İslam ümmetinden olmak, Batı medeniyetini benimsemek. 4. Batıcılık 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin birçok alanda Avrupa'dan geri kaldığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk olarak askeri alanda başlayan batılılaşma hareketi daha sonra devlet ve toplum hayatında da etkisini gösterdi. Batıcılık 2. Meşrutiyet döneminde bir düşünce akımı halini aldı. Bu düşüncenin içeriği yazıldı, anlatıldı. Ortak nokta Batı'nın üstünlüğünün bilime dayalı olduğu idi. Buna karşı gelmenin de doğru olmayacağı savunuldu. Dikkat! Bütün bu gelişmelere batıcılık olarak baktığımız zaman bunların gerçekleşmesi için yeni bir devletin oluşması gerekir. Bu cümleden hareketle batıcılığın en yaygın akım haline gelmesi Türkiye Cumhuriyeti döneminde olmuştur. Trablusgarp Savaşı 1911. İkinci Meşrutiyet dönemine kadar Osmanlıların elinde bulunan Kuzey Afrika toprakları teker teker elden çıkmış, yalnız Trablusgarp, Libya elde kalmıştı. Dikkat! Osmanlıların Kuzey Afrika'daki egemenliği 1517'de Mısır'ın alınmasıyla başlar. Yavuz dönemi. 1577'de Fas'ın alınmasıyla tamamlanır. Sokullu dönemi. Afrika'daki egemenliğin sona ermesi süreci ise 1830'da Fransa'nın Cezayir'i almasıyla başlar. Trablusgarp'ın elden çıkmasıyla son bulur. Trablusgarp'a İtalya göz dikmişti. Bunun nedenleri şunlardır. İtalya'nın gelişen sanayisini pazar ve ham madde alanları araması, Osmanlıların Trablusgarp'ı savunacak gücünün olmaması, Trablusgarp'ın İtalya'ya yakın olması, Avrupa'nın büyük devletlerinin İtalya'yı Trablusgarp politikasında desteklemesi, İtalya'nın Habeşistan yenilgisini 1896 kendi kamuoyuna unutturmak istemesi. İtalya bu nedenlerden dolayı Osmanlılardan Trablusgarp'ı istedi. Osmanlıların karşı çıkması üzerine Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlılar ne karadan ne de denizden Trablusgarp'a asker gönderebildi. Ancak Trablusgarp'ı içlerinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu gönüllü subaylar göndererek savunmaya çalıştı. Dikkat! Osmanlıların Trablusgarp'a karadan asker gönderememesinin nedeni 1882'de Mısır'ı İngilizlerin işgal etmesidir. Denizden asker göndermemelerinin nedeni ise 2. Abdülhamit döneminde Avrupa'dan çekinildiğinden dolayı donanmanın Haliç'te bekletilerek savaşamaz duruma gelmesidir. Osmanlılar gönüllü subayların yerli halkı örgütleyerek İtalya'ya karşı savunma yapması yöntemiyle başarılı oldu ve İtalya Trablusgarp'ı işgal edemedi. Bunun üzerine İtalya Osmanlı Devleti'ni Trablusgarp'ı terk etmeye zorlamak için en büyük Rodos olan 12 adayı işgal etti. Ardından da Balkan Savaşları çıktığı için Osmanlılar barış istemek zorunda kaldı. Bunun üzerine Uşi Anlaşması imzalandı. 1912. Uşi Anlaşması'na göre Trablusgarp İtalya'nın olacak, 12 ada Balkan Savaşları'nın sonuna kadar İtalya yönetiminde kalacak fakat bu savaşlardan sonra Osmanlılara geri verilecek, Trablusgarp dini yönden Osmanlı halifeliğine bağlı kalacak. Dikkat! Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra halifeliği ikinci defa bir anlaşmada siyasi güç olarak kullanmıştır. Bunun amacı Trablusgarp ile kültürel bağların devam ettirilmesidir. Dikkat! Uşi Anlaşması ile Osmanlıların Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi. Balkan Savaşları'nda Osmanlıların güçsüzlüğünden yararlanan İtalya 12 adayı vermedi. Böylece Osmanlıların 12 ada üzerindeki egemenliği sona erdi. 12 ada 2. Dünya Savaşı'ndan İtalya'nın yenik çıkması sonucu Yunanistan'a bırakılmıştır 1947. Balkan Savaşları 1. Balkan Savaşı Sebepleri Rusya'nın temel amacı sıcak denizlere inmekti. Bu amacına ulaşmak için her vesileyle Osmanlı Devleti'ne savaş açıyordu. Avrupalı devletler Rusya'nın sıcak denizlere ulaşmaması için Osmanlı Devleti'ne destek oluyordu. Rusya diğer yandan Balkanlara yerleşmek için Pan-İslavizm ve Ortodoks Birliği politikasını takip edip, Balkanlardaki azınlıkları Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtarak onların bağımsız olmalarını sağlıyordu. Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar, Yunanlılar, Romanyalılar, Ruslar sayesinde bağımsız devletler oldular. Rusların Osmanlıları Balkanlardan atma politikasına en fazla İngiltere karşı çıkıyordu. İngiltere Uzak Doğu'da ve Hindistan'da sömürgeler kurmuştu. Sömürgelerine giden en kestirme yol ise Orta Doğu'dan geçiyordu. İngiltere Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne hakim olarak sömürgelerini tehdit eden bir duruma gelmesini istemiyordu. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne açıktan destek veriyordu. Osmanlı-Almanya yakınlaşmasının başlaması İngiltere'yi rahatsız etti. Çünkü Almanya hem Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de İngiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. İngiltere-Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi. 1908 yılında Estonya'nın başkenti Reval, Tallinn'de yapılan görüşmelerden sonra Reval görüşmeleri İngiltere-Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek ve İngiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Rusya, Balkan devletlerini Osmanlı devletine karşı kışkırttı. Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Dört devlete karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybeden Osmanlı barış istemiştir. Yenilginin sebepleri: Balkanlardaki ordunun terhis edilmiş olması, ordu içindeki siyasi ayrıcalıklar, İttihatçı, İtilafçı, Harbiyeli, Mektepli vesaire, haberleşmenin yetersiz olması, İttihat ve Terakki Partisi'nin Balkanları birleştirme politikası. Sonuçları: Sırplar, Karadağlılar, Yunanlar Makedonya'yı işgal etti, Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Dikkat! Balkanlarda bağımsız olan son devlet Arnavutluk'tur. Balkanların yeni haritasını belirlemek amacı ile Londra Konferansı toplandı 1913. İmzalanan Londra Anlaşması'na göre Osmanlı Devleti Midye Enes çizgisinin batısında kalan bütün topraklarını kaybettiğini kabul etti. Dikkat! Böylece Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığı sona erdi. Bozcaada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti. Dikkat! Londra Konferansı devam ederken İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenleri Bab-ı Ali baskını adı verilen hükümet darbesiyle yönetimi ele geçirdi. 1918'e kadar da iktidarda kaldılar. Dikkat! İttihat ve Terakki yönetimi ile birlikte yönetimde Türkçülük fikri ağırlık kazanmıştır. İkinci Balkan Savaşı. Sebepleri: Londra Anlaşması'nda en büyük payı Bulgaristan almıştı. Diğer devletler bu durumdan pek memnun kalmadı. Sırplar, Yunanlar ve Karadağlılar aralarında anlaşarak Bulgaristan'a saldırdı. Birinci Balkan Savaşı'nda yer almayan Romanya da Bulgaristan'dan pay almak amacı ile savaşa girdi. Bulgaristan'ın yenildiğini gören Osmanlı Devleti savaşa girerek Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. İkinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar: İstanbul Anlaşması 1913. Osmanlılarla Bulgarlar arasında imzalandı. Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlılara, Kavala ve Dedeağaç Bulgarlara kaldı. İkinci devlet arasında Meriç Nehri sınır kabul edildi. Atina Anlaşması 1913. Osmanlılarla Yunanlar arasında imzalandı. Yanya, Selanik ve Girit'in Yunanlılara ait olduğu kabul edildi. Dikkat! İstanbul ve Atina anlaşmalarıyla Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türklere azınlık statüsü tanınmış oldu. Bükreş Anlaşması 1913. İkinci Balkan Savaşı'na katılan Balkan devletleri arasında imzalanmıştır. Balkan Savaşları'nın sonuçları: 1. Osmanlılar Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk ve Ege adalarını kayıp ettiler. 2. Osmanlı devlet yönetimi tümüyle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin eline geçti. 3. Avrupalı devletlerin Balkan ülkeleri üzerindeki çıkar çatışmaları 1. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. 4. Almanya'dan yeni silah, malzeme ve taktikler alındı. Bunların öğretilmesi için de Almanya'dan subay ve generaller getirildi. Dikkat! Almanya'dan subay ve generallerin getirilmesi Osmanlı-Almanya yakınlaşmasını daha da artırdı. 5. Osmanlı İmparatorluğu'nun ne kadar güçsüz olduğu ortaya çıktı. Bunun içinde İtalya 12 adayı geri vermedi. 6. Batı Trakya Türkleri sorunu başladı. 7. Arnavutluğun bağımsızlığını ilan etmesi Balkanlarda dengeleri değiştirdi. Test 1. 1. 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde ortaya çıkan 1. Türkçülük, 2. İslamcılık, 3. Batılılaşma, 4. Osmanlıcılık, 5. Ademi merkeziyetçilik gibi düşüncelerin asıl amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A. Osmanlı Devleti'ni bölmek, B. bu düşünceler etrafında halkı yönlendirmek, C. Osmanlı'yı çöküntüden kurtarmak, D. yapılması gereken yenilikleri belirlemek, E. meşruti idareyi gerçekleştirmek. Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyet prensibi, Osmanlı bünyesindeki azınlıkların bir bir isyan etmeye başlamalarına sebep olmuştur. Bunun üzerine Osmanlı aydınları, Osmanlı devletini çöküntüden kurtarmak amacıyla bazı fikir akımları ortaya çıkarmışlardır. Cevap C. 2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin bağımsızlığına zarar vermesi yönüyle diğerlerinden daha önemlidir? A. İstanbul Konferansı'nda Bulgaristan'ın özerk olmasının istenmesi, B. Osmanlı Devleti'nin Avrupa hukukundan yararlanması, C. Mısır ayaklanması sırasında Mısır valisinin Fransa'dan yardım görmesi, D. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyememesi üzerine Diyonu Umumi İdaresi'nin kurulması, E. 1827'deki Londra Konferansı'yla Yunanistan'ın bağımsızlığının istenmesi. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler Osmanlı'nın bağımsızlığını çok fazla etkilememiş, ancak Düyun-u Umumi ile Osmanlı maliyesi Avrupalıların eline geçmiştir. Bu ise bağımsızlık ilkesine terstir cevaptı. 3. Meşrutiyet mücadelesinde başarıya ulaşan İttihat ve Terakki Cemiyeti aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin uygulamalarına karşı bir tepki niteliğinde ortaya çıkmıştır? A. 2. Mahmut, B. 6. Mehmet, C. Abdülaziz, D. Abdülmecit, E. 2. Abdülhamit. Kapitülasyonlarla Avrupa'da üretilen kaliteli ve bol ürünlerin neredeyse gümrüksüz olarak Osmanlı piyasasına girmesi, maliyetinin çok ucuz olmasına sebep oluyor. Osmanlı'da üretilen malların ise daha pahalıya mal olması Osmanlı sanayisinin çökmesine sebep oluyordu. Cevap E. 4. Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Osmanlı Devleti'ne karşı bir ittifak kurdu. Balkanlarda Osmanlı Devleti'ne karşı bu birliğin oluşmasında en fazla hangi devletin etkisinden söz edilebilir? A. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak isteyen Rusya'nın, B. Balkanlarda gözü olan Avusturya'nın, C. Osmanlı ile savaş halinde olan İtalya'nın, D. Hindistan yolunun güvenliğini düşünen İngiltere'nin, E. Akdeniz'deki etkisini artırmak isteyen Fransa'nın. Berlin Anlaşması'ndan itibaren Osmanlı'nın Almanya'ya yakınlaşması, İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü savunma politikasından vazgeçmesine sebep olmuştur. Böylece İngiltere, Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakmış, Rusya'da pan-İslavist politikasını uygulamaya başlamış ve Balkan kavimlerini kışkırtmıştır. Cevap A. 5. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisiyle ortaya çıkmıştır? Bulgaristan'ın bağımsızlığını elde etmesi, Avusturya'nın Bosna Hersek'e topraklarına kattığını ilan etmesi, Girit'in Yunanistan'a katılması. A. Kanuni Esasiye'nin ilan edilmesiyle, B. 31 Mart olayıyla, C. 2. Meşrutiyet'in ilanı ile, D. Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesiyle, E. Balkan Savaşı'nın başlamasıyla. 5. İkinci meşrutiyeti ilan ettiren İttihat ve Terakki ülkeyi kaos ortamına sürüklemiş ve belirtilen gelişmeler meydana gelmiştir. Cevap C. 6. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşması İngiltere'nin Osmanlılar üzerindeki politikasında hangi değişikliğe yol açmıştır? A. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü desteklemekten vazgeçmesine, B. Osmanlı Devleti'ni kendi yanına almaya çalışmasına, C. Kapitülasyonlardan vazgeçmesine, D. Mısır'ı işgal etmesine, E. Balkanlarda milliyetçilik hareketlerinin başlamasına. İngiltere, Berlin Anlaşması'na kadar sömürge yollarının güvenliği amacıyla kendisine bağımlı ve toprak bütünlüğü olan güçsüz bir Osmanlı politikasını gütmüştür. Ancak Avrupa'da güçlü bir Almanya'nın varlığı ve Osmanlı'nın Almanya ile yakınlaşması çıkarlarına ters düştüğünden bu politikadan vazgeçmiştir. Cevap A. 7. Rusya bu emellere ulaşmaya çalışırken Osmanlı Devleti'nin politikası aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme, Balkan Yarımadası'nı Slavlaştırmaya çalışma, Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma. A. Rusya'ya karşı sert tepki gösterme, B. Rusya'nın içindeki isyanları kışkırtma, C. Avrupa devletleri ile ittifaka girme, D. Teslimiyetçi bir politika izleme, E. Rusya ile iyi geçinme. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda varlığını tek başına koruyamaz olunca Avrupalı devletlerin Osmanlı üzerindeki rekabetinden yararlanarak denge politikası gütmüştür. Cevap C. 8. Osmanlı ülkesindeki bütün milletlerin yönetime ilk defa ortak olmalarında aşağıdaki düşüncelerden hangisi etkili olmuştur? A. Halkçılık, B. Osmanlıcılık, C. Türkçülük, D. İslamcılık, E. Ademi merkeziyetçilik. Osmanlıcılık fikri dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm Osmanlı toplumunu eşit haklarda bir bayrak altında toplama fikridir. Bu amaçla kanuni esası ile tüm tebaaya mecliste temsil hakkı verilmiştir. Cevap B. 9. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı ve felsefesi olan ümmetçilik, İslamcılık görüşü aşağıdaki olayların hangisinde geçerliliğini yitirmiştir? A. 1. Balkan Savaşı, B. 2. Balkan Savaşı, C. Trablusgarp Savaşı, D. 1. Dünya Savaşı, E. Kırım Savaşı. Osmanlıcılık fikri ile değişik din ve ırklar bir bayrak altında toplanamayınca hiç olmazsa Müslüman unsurlar birlik olsun denilerek İslamcılık politikası uygulamaya konulmuştur. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Yemen ve Hicaz cephesinde İngiltere'nin kışkırtması sonucu Arapların Osmanlı'ya ihaneti bu fikrin geçerliliğinin kaybetmesine sebep olmuştur. Cevap D. 10. Osmanlı Devleti'nde milliyet isyanlarının önlenemeyeceğini aşağıdaki hangi görüşün başarısızlığı göstermektedir? A. Batıcılık, B. İslamcılık, C. Türkçülük, D. Turancılık, E. Osmanlıcılık. Osmanlıcılık fikri ülkede tüm değişik unsurları bir bayrak altında toplamayı amaçlıyordu. Ancak bir bir milliyet isyanlarının patlak vermesi bunun başarısız olduğunu gösterdi. Cevap E. 11. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki akımlardan hangisinin güçlenmesine sebep olmuştur? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde Balkan Savaşı yenilgisi, Araplar ve Arnavutlar gibi toplulukların bağımsızlık mücadelesine girişmeleri. A. Batıcılık, B. Osmanlıcılık, C. Türkçülük, D. Cumhuriyetçilik, E. Ümmetçilik. Osmanlı Devleti'nin zayıflamaya başlamasıyla bünyesinde barındırdığı Türk olmayan unsurlar bir bir ayrılmaya başlamıştı. Balkan yenilgisiyle gayrimüslimlerin bünyede tutulamayacağı anlaşılmış, böylece Osmanlıcılık fikri sona ermiştir. Arap ve Arnavutların ayrılmasıyla da Müslüman unsurların Osmanlı Birliği altında tutulamayacağı anlaşılmıştır. Geriye Türk unsurlarla milli bir devlet kurmak kalmıştır. Cevap C. 12. Balkan Savaşı'nda Balkan devletlerine yenilmiş olan Osmanlı Devleti'nin zor durumda bulunmasına rağmen yeniden Balkan devletlerine saldırmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A. Balkan devletlerinin aralarında çıkan anlaşmazlıklar, B. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimi ele geçirmesi, C. Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa'dan yardım istemesi, D. İstanbul Hükümeti'nin Edirne'yi geri almak istemesi, E. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesi karışıklıktan yararlanması. 7. kaset 1. yüzün sonu.